Ayrım 24, sayfa 311. Şaka yapmıyorum ha. Vallahi avaz avaz bağırırım. Gözlerin içine baktım bir kere daha. Çok ciddi görünüyordu. Yapar mı? Yapardı. Ne zırzop biri olduğunu öğrenmiştim artık. Serde bağırmalarına koşuşabilecek diğer daire sahibi komşularımın indiğinde rezil olmak da vardı. Durdum. Kollarımı çektim. Heyecanım bir anda sönmüştü. Ne yapmaya çalışıyordu? Aklınca bana ders vermeyi mi? Sistemi hatırladım yine. Ne olgun ne uyumlu bir kadındı o. Asla böyle kaprisleri, hırçınlıkları, basitlikleri yoktu. Onu her zaman özlemeye, aramaya mahkum olduğumu bir kere daha hissettim. Bununla olmayacaktı, yapamayacaktım. Azrail'e yalvarmış. Tanrı da bana bir ihsanda bulunmuştu. Ama şimdi bunun bir ihsan, ilahi bir lütuf olduğundan ciddi şüphelerim vardı. Münakaşayı kesip sırt üstü kendimi yatağa attım. Lanet olsun diye söylendim içimden. Kadere küsmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Bu kadınla hayatımı paylaşamayacağım kesindi. Büyük bir hatanın başında olduğumu idrak ediyordum artık. Yürümezdi bu beraberlik. Nur kımıldamadan yattığımı görünce dırdırı kesmiş, hala hırsla yüzüme bakıyordu. "Şu ışığı söndürecek misin?" diye sordu. Hiç sesimi çıkarmadım. Tek kelime etmek istemiyordum. Yataktan kalktı, homurdanarak kapının yanındaki komandatöre doğru yürüdü. Elimde olmadan arkadan çıplak vücuduna baktım. Uzun boynu, incecik belini, adım atarken ritmik bir şekilde inip kalkan kalçalarını seyrettim. Bir kere daha yüreğimin ağzına geldiğini itiraf etmek zorundayım. İrademe yenik düşmekten korktum. Allah'tan üşümüş gibi hemen elektriği kapatmış ve hızla geri dönmüştü. Hayret diye geçirdim içimden. Bu ne pervasızlıktı. Bunca tahkir ve tehdide rağmen bırakın evi terk edip gitmeyi, bu defa salondaki kanepeye yatmayı bile denemiş. Aynı yatağı paylaşmayı göze almıştı. Pes doğrusu dedim. Yoksa bu gecelik hırgür daha bitmemiş miydi? Bana uygulamak istediği başka işkenceler de var mıydı acaba? Ama bir daha maraza çıkarmaya kalkışırsa bu sefer ben yatağı bırakıp çıkacaktım. Tahammül edemezdim. Yaptıkları sakin ve uysal mizacımın kaldırabileceği şeyler değildi. Alışık değildim bunlara. Yatağın öbür yanına büzülüp sırtını bana döndü. Şimdilik sesi çıkmıyordu. Ama uyumam imkansızdı. Sinirlerim öyle gerilmişti ki gözümü uyku tutmayacağından emindim. Üstelik yatmak için de henüz çok erken sayılırdı. Normal bir gece geçirmiş olsaydık daha otelin restoranında bile çıkmamış olacaktık herhalde. Belki kahvelerimizi içiyorduk şu an. Oysa arabayla son sürat eve dönmüş ve o doğru yatağa atmıştı kendini. Ben de uysal bir kedi gibi dişisinin peşinden gitmiş ve başıma gelmeyenler kalmamıştı. Aradan 10 dakika geçti geçmedi, muntazam soluklarını duymaya başladım. İnanılır gibi değildi, fakat uyumuştu. Gerçekten inanmıyordum. Acaba rol mü yapıyordu, yoksa gerçekten uyumuş muydu? Bu kadar sinir küpüne dönen bir insanın 10 dakikada uykuya dalması mümkün müydü? İhtimal vermiyordum. İnanmadım, rol yaptığını sandım ve bekledim. Belki bir taktik uygulamasıydı. Yatışmamı, gevşememi bekliyordu. Tam uykuya dalacağım sırada yeni bir taarruza geçmesi mümkündü. Beklemeye devam ettim. 5 dakika, 10 dakika daha. Düzgün nefes alışları devam ediyordu. Az kaldı sahiden uyuduğunu sanacaktım. Ama tam o sırada sanki tamamen uykuya dalmış bir insanın en tabii haliyle önce yatakta kımıldadı. Sonra rahat bir şekilde benim tarafıma döndü. Bir dizini hafifçe karnına doğru çekerken aşağıda kalan ayağı da bacağıma değdi. Başka bir zaman olsa bunu tamamen masumane, uykuda yapılmış bir temas, bir değdirme olarak düşünürdüm. Aklıma bir kurt düştü ama. Acaba uyuduğunu sanıp yeniden okşamaya başlamamı mı bekliyordu? Belki de fesatlık bendeydi. Bekledim. Hiç hareket etmedim. Sanırım o da bekliyordu. Dayanamayıp harekete geçmemi. Bu kez temkinliydim. Bacağıma değen ayağı hiç fark etmemiş gibi davrandım. Hatta onun oyununu bozmak için mukabelede bulundum, sırtımı döndüm. Bu arada bacağıma değen ayağı uzaklaşmıştı. Bir iki dakikada öyle geçti. Önce alnının hafifçe sırtıma değdiğini hissettim. Sanki başı yastıkta kaymış, vücudu biraz daha bana yaklaşmış gibiydi. Ağzından çıkan nefesi çıplak sırtımı yalıyordu. Düzgün ve belli aralıklı soluklar. Tenimin ihtiras aleviyle yeniden tutuştuğunu sandım. Benimki ne zayıf iradeydi Allah'ım. Niye bu zaafı gösteriyordum? Daha az evvel kızıp homurdanan, evimden gitmesini bir daha dönmemesini isteyen ben değil miydim? Ona ders vermeye kalkan, bir daha elimi bile bu şirret kıza dokunmayacağıma karar veren kimdi? Ne oluyordu şimdi? Neden bu arzu girdabının içine çekiliyor ve yanıp tutuşmaya başlıyordum. Oynuyordu benimle. Kedinin bir çare fareyle oynaması gibi. Hadi dedim kendi kendime. Kalk ve salondaki kanepeye git. Bitsin artık bu anlamsız oyun. Son ver. Ama yaptığım şey tekrar yüzümü ona dönmek oldu. Gerçekten uyuyordu galiba. Yanılmıştım. En usta oyuncular bile bu kadar rahat rol yapamazdı. Sorun benim zayıf irademde değil, kaderdeydi. Tanrı böyle istemişti ve benim elim mahkumdu. Bunu değiştirmek elimde değildi. Gerçeği kabullenmem gerekiyordu. O var olduğu sürece terk edemezdim. Bunu düşünmem bile hataydı. Elimi uzatıp hafifçe uzun altın sarısı saçlarını okşamaya başladım. Yenilgiyi kabullenmek gergin sinirlerimi rahatlatmıştı. Hem öyle bir rahatlama ki gözlerimde biriken bir iki damla yaşın yanaklarıma süzülmesine engel olamadım. Aslında bunlar mutluluğum, Tanrı'ya olan şükür ve hamdımın nişanesiydi. Titremişim, hissetmedim. Birden Nur'un parmaklarının yüzüme uzandığını gördüm. Ağlıyorsun sevgilim, değil mi diye sordu. Kızgınlık, huysuzluk, edepsizlik taşımayan o yumuşacık sesiyle. Neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi savunmak, zaafımı belli etmek istemezcesine yo deyivermiştim. Yine yalan söyleme. Baksana parmaklarım ucuyla gözyaşlarını siliyorum. Sen uyumuyor muydun? Hiç uyumamıştım ki zaten. Ne zaman pes edeceğini bekliyordum. Ama bütün bunları neden yapıyorsun bana? Onu yarın sabah anlatırım. Hadi artık gel üstüme. Bu kadarlık üzülmen yeter. Şimdi sabrının meyvesini almalısın. Ben de seni istiyorum. Gel gel de biricik sevgiline sahip ol. Ben de seni istiyorum hayatım. Sarıp sarmala beni güçlü kollarında. Sabah gözümü açtığımda yanı başımda yatağımın içinde kollarımın arasında sevgilimi bulmak, nihayet dırdırsız, kavgasız, münakaşasız yeni bir güne başlamak mutlulukların en güzeliydi. Ruhum huzur doldu. Yaşadığım, var olduğumu hissettim bir kere daha. Hayat gerçekten de sevip sevilince çok güzel oluyordu. İçimi sevinç ve coşku kaplamıştı. İlk defa yataktan zıplayıp hoplayarak kalkmak, mutluluğumu dünyaya ilan etmek istiyordum sanki. Nur hala derin bir uykudaydı. Kollarımı onun tatlı bedeninden uyandırmamaya çalışarak sıyırıp yataktan kalktım. Doğru banyoya gidip tıraş oldum. Duşumu aldım, bornozuma sarılıp mutfağa geçtim. O gün pazardı ve ilk defa bütün bir günü yeni eski sevgilimle paylaşacaktım. Önce mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlamaya karar verdim. Ama daha demliği ocağa koyarken dün gece kulağıma söylediklerini anımsadım birden. Dün gece yaptığı huysuzlukların nedenini anlatacağını söylemişti. Acaba bu tatil gününün sabahında da yeni bir çatışma çıkar mıydı aramızda? İstemiyordum. Nizaa, ihtilaf, münakaşa istemiyordum artık. Usanç gelmişti içimden. Genelde sakin, uysal, yumuşak huylu bir insandım. Biteviye, yeknesak, inişsiz çıkışsız yaşamayı tercih ederdim hep. Ama Nur'la böyle bir hayat mümkün olmayacağı benziyordu. Kahvaltıda konu açılırsa mutlaka arkasından da yeni bir tatsızlık patlak verecekti. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım çay suyu kaynarken. En iyisi her şeyi alttan almak, ne derse eyvallah demek galiba en iyi çıkar yoldu. Bu kez sinirlerime ve irademe hakim olacak, söylediklerini aldırmayacaktım. Nasıl olsa bir müddet geçince yumuşayıp gevşiyor. O sinirli ve saldırgan hali kayboluyor. Ev kedisi gibi sokulgan ve munis oluyordu. Bütün mesele şirretliğinin arttığı devrede hiç sesimi çıkarmadan dayanmaktı. Sanırım böyle davranmak zorundaydım. Zira kim ne derse desin onu şiddetli seviyordum. Rahatlayarak sofrayı düzenlemeye devam ettim. Az sonra yatak odasından gelen seslerden uyandığını anlamıştım. Doğru yanına gittim. Yatağın içinde mütebessim bir çehreyle gerinip duruyordu. Beni görünce "Günaydın sevgilim" diye mırıldandı. Aşka ve sevişmeye doymuş bir kadının mutlu ifadesi vardı yüzünde. Ben de "Günaydın Nur" diye karşılık verdim. Gülümseyerek beni seyrediyordu. "Biliyor musun?" dedi. "Bayağı yakışıklı herifin tekisin sen. Sana daha evvel bunu itiraf etmedim değil mi?" Sırtımdaki bornozu işaret ederek "Bu halimle mi?" dedim. "Gönlümü almaya çalışıyorsun değil mi?" Yatağın içinde doğrulup oturdu. Yorgan beline kadar indiğinden çıplaklığı ortaya çıkmıştı. Yuvarlak omuzları, dik ve dolgun göğüsleri meydandaydı. "Ciddi söylüyorum. Çok havalı bir adamsın. Erkek güzeli olmadığın muhakkak. Ama ben zaten film yıldızı gibi güzel, bebek yüzlü, hafif kadınımsı erkeklerden hiç haz etmem. Erkek dediğin erkek gibi olmalıdır. Vahşi, hoyrat bir caziben var. Zaten seni havalı yapan da bu." "Yok yahu, hiç bilmiyordum. Numara yapma, bal gibi biliyorsun. İnan daha önce hiçbir kadından duymadım. Hadi oradan palavracı. Tiyatrodaki bütün kadın oyuncuların da sana kesildiğinden haberin yok mu yani? Atma dedim. Vallahi kimmiş bu kesilen oyuncular? Hepsi. Ama en başında da o Nefise denen şırfıntı. Gülümsedim. Günahlarını alma, ayıp oluyor. Aramızda geçen konuşmaları benden iyi mi bileceksin? Ayıp, ayıp. Nefise Hanım tam bir hanımefendidir. Üstelik kadıncağız evli barklı. Ne değiştirir bu? Sana öylesine kesik ki istesen tek bir davetle onu yatağa atabilirsin. Sesimi yükseltip nur diye çıkıştım. Cidden ayıp oluyor ama. Nefise Hanım mazbut ve saygıdeğer bir insandır. Pışık diye yaramaz bir çocuk edasıyla gözünü kırptı. Kaçın kurası, afişlerin tekidir o, sen biliyor musun? Yahu nesini gördün kadıncağızında böyle konuşuyorsun? Nesini mi? Ayol senin için çıldırıyor, farkında değil misin? Hadi oradan atıyorsun, uydurma. Senin gözün benden başkasını görmüyor da ondan. İşinden başka hiçbir şeyle ilgili değilsin. Tabii ben hariç. Beni kıskandığını, elinden gelse bir kaşık suda boğacağını da fark etmedin mi? Birden irkildim. İhtimal vermek istememiştim. Ama Nefise Çağ'ın Nur tiyatroyu terk ettiği sırada yanıma gelip yaptığı konuşmayı anımsamıştım. Nur'un söyledikleri doğru olabilir miydi acaba? Doğrusu ben hiç şey hissetmemiştim. Ama şimdi o konuşmayı hatırlayınca şaşırmaktan, tereddüte düşmekten de kendimi alamadım. Bildiğim kadarıyla kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kocasıyla mutlu bir evlilikleri olduğunu sanıyordum. Hayır demek zorunda kaldım. O konuşmayı Nur'a anlatsam haline bakmadan tiyatroyu rahatlıkla birbirine katardı. Hemen sordum. Sana olan ilgimi biliyor mu? Yatağın içinde muzip bir şekilde sırıttı. Ayol bilmeyen mi var, cümle alem farkında. Ama nasıl olur, ben kimseye tek kelime söylemedim. Bazen insanı şaşırtıyorsun Murat, tam bir çocuk gibi. İnsanları kör mü sanıyorsun? Ya Selim dedim, o da biliyor mu? Yüzüme ters ters baktı. Bırak o rezili diye homurdandı. Biliyor tabii, eşi oğlu eşek. Umurumda mı? Ona rağmen bana askıntı oldu. Hele söylediklerini bir bilsen kudurursun. Olay çıkmasın diye ben sana söylemedim. Huylu huyundan vazgeçmezdi. Birden meseleyi kavrar gibi oldum. Bütün anlattıkları yalandı. Ne Nefise Çağ'ın iddia ettiği gibi bana duyduğu alaka, ne de Selim'in kendisine sarkıntılığı gerçek olamazdı. Aksi halde Selim yüzüme karşı o ifadeyi kesinlikle kullanamazdı. Meseleyi çakmıştım. Bugün de beni bu konularla sinirlendirip çıldırtmaya çalışacaktı. Ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Şimdilik onu bu huyundan vazgeçirmek imkansızdı. En iyisi anlamamış gibi davranıp üstüne gitmemekti. Ama o zaman da hırsını alamadığı için büsbütün üstüme gelecekti. Tıpkı dün gece yaptığı gibi. Sevgilim insanın sinirlerini törpülemek için sanki ilaçtı. Aldırmaz göründüm. Hadi kalk dedim. Önce kahvaltımızı edelim. Bu konuyu sonra konuşuruz. Gülümsedi. Haklısın sevgilim. Kurt gibi açım. Yorganı üstünden atıp ayaklarını aşağı salladı. Yatağın kenarına oturmuş çıplaklığıyla tüm ihtişamıyla sergiliyordu. Gözümü alamıyordum. Bak bakalım gündüz gözü sevgilinin çıplak vücuduna. Nasıl buluyorsun? Muhteşem diye fısıldadım. Şey, sırtıma geçirecek bir şey verebilir misin? Üşüyorum. Şöyle gömlek veya pijama üstü falan olabilir. Senin giysilerin nerede? Omuzlarını silkti. Baksana dün gece kızgınlıktan sırtımdan çıkarıp yere fırlatmışım. Bumburuşuk. Onları giyip karşına oturmak istemem. Bu sabah sana güzel ve çarpıcı görünmek istiyorum. Benim gömleğimle mi dedim? Neden olmasın? Filmlerde görmüyor musun? Ben de öyle yapmak istedim. Sevişme sonunda kız oyuncu sevgilisinin gömleğini giyer, öyle çıkar ortaya. Hem bacakları filan da meydandadır. Yani daha seksi görünür, anlıyor musun? Gülmeye devam ettim. Hayal gücün çok çalışıyor. Biz burada film çevirmiyoruz. Dudaklarını büzdü. Hiç de romantik değilsin. Havamıza uygun bir mizansen yaratmak istemiştim. Üstelik yönetmen olan sensin. Beni anlayacağını sanmıştım. Sistem karşısına hiç öyle çıkmaz mıydı? Kaşlarımın çatıldığını görünce devam etti. Tamam. Bu sabah yeni bir olay çıkarmak istemiyorum. Sistemden söz etmeyeceğim. Rahat olabilirsin. Pekala dedim. Gardıroptan istediğin bir gömleğimi seç al. Benim için fark etmez. Öyleyse boş ver dedi. Havamın içine ettin. Ben kendi buruşuk kazağımı da giyebilirim. Böyle argo konuşmalara alışık olmadığım için şaşırmıştım biraz. Sistem her zaman ölçülü ve kibar davranırdı. Yine elimde olmadan onu eski sevgilimle mukayeseye gidiyordum. Yaptığım haksızlıktı. Asıl gerçeği kabul etmek gereken biri varsa o da ben olmalıydım. Her ne kadar bedensel olarak birbirinin kopyası iseler, ruh ve davranış olarak çok farklıydılar ve bu vakayı kabullenmek zorundaydım. Başıma gelen ilahi bir fanteziydi. Bunu da idrak etmek zorundaydım. Üstelik Azrail mutluluğum için bana daha farklı karakterdeki bir kadın uygun görüldüğünü ifade etmişti. Bunu değiştirmek imkanına sahip değildim artık. Dur diye atıldım birden. Yerdeki kazağına eğilen Nur elini çekerek tekrar yüzüme baktı. Ne var? Haklısın sevgilim, hem de çok haklısın diye mırıldandım. Seni karşımda okulda görmek çok heyecan verici olmalı. Bunu düşünememiştim. Bekle, sana hemen bir gömleğimi vereceğim. Bendeki bir ani değişikliğin nedenini anlayamadan manidar bir şekilde süzdü ama sesini de çıkarmadı. Hızla dolabın kapağını açtım. Askıdaki Oxford tipi Frank gömleklerimden birini çıkararak uzattım. Nur çılçıplak ayağa kalkmıştı. Uzattığım gömleği almadan önce yere eğilip daracık slipini bacaklarına geçirdi. Sonra verdiğim gömleği alıp giydi. Hadi şimdi mutfağa git ve beni bekle. Banyodan çıkar çıkmaz yanına geleceğim. Ha, sakın unutma. Ekmeklerim az kızarmış olsun. Alışkanlıklarımı bilmiyorsun daha ama yakında öğrenebilirsin sevgilim. Sevimli bir tebessümle göz kırpıp banyoya doğru gitti. Arkasından baka kaldım. Fazla bekletmedi beni. Ekmeklerini istediği gibi az kızartmış, çayları fincanlara boşaltıyordum ki mutfağın kapısında göründü. Bir an nefesim kesilir gibi oldum. Aslında değişen bir şey yoktu. Az önce yanımdan ayrıldığı gibi dönmüştü. Tek fark elini yüzünü yıkamış, banyodaki fırçamla saçlarını taramış, ufak bir lastik bantla tutuşturarak at kuyruğu şeklinde sokmuştu. Sırtındaki gömleğimin üst üç düğmesini iliklemediği için göğüs aralıklarını ve yürürken yerlerinden oynayan memelerini kısmen görebiliyordum. Boyu uzun olduğu için gömleğimin etekleri kalçalarını bile yeterince kapatamamıştı. Ayakları yine çıplaktı. Kapının eşiğinde durup meraklı gözlerle bana baktı. Nasılım? Nasıl buldun sevgilini? Hoş mu? Göz zevkine hitap edebiliyor muyum? Şahanesin diye fısıldadım. Gerçekten de öyleydi. Nur kendini bir oyundaymış gibi farz ediyor. Kadınlığını ve çekiciliğini sanki bana kanıtlamaya çalışıyordu. İşin tuhafı hiç gereği yokken bunu teatral bir havada sunma gayreti içindeydi. Kim bilir belki de ruhundaki oyunculuk yeteneğinden kaynaklanıyordu. Oysa bilmediği böyle mizansenlere başvurması gereğin hiç olmamasıydı. O zaten bir içim suydu ve normal davranışlarıyla yüreğimi hoplatıyordu. Gel otur, kahvaltın hazır dedim. Tüm söyleyeceğim bu kadar mı? Tek bir kelime mi? Şahanesin dedim ya, başka ne diyeyim? Şımarık bir çocuk gibi yüzüne astı. Ne bileyim ben, insan birkaç kelime daha eder. Nasıl etkilendiğini falan söyler. Senden daha güzel laflar bekliyorum doğrusu. Yanına yaklaştım. Yanağına bir öpücük kondurdum. Gönlünü almak için ne denli güzel ve çekici olduğunu anlatan birkaç kelime daha fısıldadım. Neden sonra masaya yaklaştı. Kahvaltıya başlayınca eski neşesi ve tabiliğini yerine gelmişti. Önce havadan sudan, aklımıza gelen her konudan söz açtık. Yüzeysel konularda da olsa onunla diyebilirim ki ilk defa hırsız gürsüz bir konuşma yapıyorduk. Seçtiği kelimelerden, idrak yeteneğinden, onun tahminimde üstünde zeki olduğunu şimdi daha iyi anlamıştım. Nur kesinlikle hafife alınacak biri değildi. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıydım. Biten çayını doldururken bana birden bir soru yöneltti. Sana garip geliyor mu bu durum dedi. Boş bulunmuştum. Hangi durum diye sordum. İnce kaşları hafifçe çatıldı. Anlamazlığa gelme. İçimi kısa da olsa bir endişe dalgası sardı. Korkarım cevaplamakta zorluk çekeceğim bir konuya girmek üzereydik. Bugün bu konuya temas etmek istemiyordum ama dayanamadım. Kafam rahatlamazsa ben de normale dönemeyeceğim. Ne konusu? Şu aklımın bir türlü almadığı benzerlik konusu. Sen ne diyorsun? Tehlikeli sulara yeniden giriyorduk. Ne diyebilirim ki? Bir tesadüf, ilahi bir tecelli. Boş versene sen. Hiç böyle şey olur mu? Bakışlarımı gözlerinden kaçırarak mırıldandım. Demek ki oluyormuş, ispatı ortada. Benim aklım yatmıyor diye homurdandı Nur. Böyle şey olamaz. Ne demek olamaz? Bal gibi oldu işte. Çayından bir yudum içti. Ortada garip bir anlaşılmamış bir durum olduğunu ben de kabul ediyorum. Sistemin fotoğraflarını görmeseydim yine de kabul edemezdim. Ama o resimleri beni allak bullak etti. Kendi fotoğraflarıma bakıyormuşum gibi hissettim kendimi. Sonra yalnız benzerlik de değil. Ya vücudumuzdaki alametler, onlara ne demeli? O husus nasıl açıklanabilir? Boş ver dedim. Hani bu konuya dönmeyecektik? İnan bana dönmek istemiyorum ama önce olayın sırrını çözmeliyim. Sır mı? Bunun sırrı olur mu hiç? Sadece bir benzerlik. Saçmalama Murat, böyle benzerlik olmaz. Bu durum beni ister istemez korkutuyor. Bu gizemi çözmedikçe rahatlamayacağım. İşi hafifletmek için mizaha dökmek, gülerek herhalde ilahi bir üretim hatası olmalı diye fısıldadım ve onun da gülmesini bekledim. Ama o hiç gülümsemedi. Ben de bundan çekiniyorum ya diye kısık bir sesle işi şakaya boğduğuma pişman olmuştum. Anlamamış gibi sordum hemen. Neden çekiniyorsun? Sakın diye fısıldadı. Fakat sonra cümlesinin sonunu getirmedi. Boş ver, olmaz öyle şey. İnanırsam aklımı yitirdiğimi sanırım. Konuyu çabucak değiştirmem lazımdı ama onu şüphelendirmeden. Bu sadece fiziki bir benzerlik. Bedenleriniz birbirinin eşi de olsa aranızda mizaç ve yapı farkı var. Kişilik olarak çok ayrısınız. Hem ben bu konunun konuşulmasını istemiyorum. Bugün istirahat günümüz. Gel seninle bir program yapalım ve sözümü keserek dur biraz dedi. Aklıma bir şey takıldı.